Ayrım 8.
İngilizleri niçin kaçırmıştık? 12 Mart döneminde sıkı yönetimce kapatılan Dev Genç'in başkanı Ertuğrul Kürkçü, Kızıldere köyündeki olayı böyle anlatıyor. O zaman kaç yaşındaydın diye soruyorum. Gülüyor. 21 diyor. Ya şimdi kaç yaşındasın diye sürdürüyorum soruyu. Yine gülüyor. 30 diyor. 30 yaşındayım şimdi. Mahir Çayan ve arkadaşları niçin Kızıldere'ye gitmişlerdi? Ve de nasıl gitmişlerdi? Kızıldere serüveni Türk soluna ne gibi dersler vermişti? Silahlı eylemler geçerli tek yol muydu? Kitlelerle bağ kurulmadan girişilen gençlik eylemleri Marksizme ne ölçüde uygun düşüyordu? İzlenen yollar yanlış mıydı? Değil miydi? 1971 yılında Türkiye'yi sarsan gençlik liderleri o günkü eylemleri hakkında ne düşünüyorlardı? Ve bu gençler, şimdi 30'lu yaşlara uzanan dev gençliler bugün ne düşünüyorlardı?
Bu sorular 12 Mart döneminden bu yana sürekli olarak soruluyor. Bu soruları o günlerin kahramanlarına sormak ve yanıtları artık gençliklerini geride bırakıp orta yaşa doğru ayak basan 70'li yılların gençlik liderlerinden almak yararlı olur diye düşündüm. Bu kitapçıkta anılarını ve değerlendirmelerini okuduğumuz eski dev gençlilerin konuşmalarını ses bandına almıştım. O bantlar önümde yazı masamda duruyor. Konuşmaları olduğu gibi aktardım. Zaman zaman anlatılanların üstünde kopukluk olduğu izlenimini veren bölümlere de rastlayacaksınız. Nedeni şu, anlatılanların büyükçe bölümünü, noktasını virgülünü değiştirmeden aktardım. Bir söyleşi havasında söylenen sözlerin canlılığını korumak için bu sözleri söylendiği gibi aynen öyle aktardım. Elimdeki ses alma aygıtından yükselen seslerin bir kısmını ben kendim kısmak zorunda kaldım. Nedenini anlatmak hiç güç değildi. Nedeni şu, ceza yasasının ünlü 142. maddesi. Söylenen sözleri bir de hukukçu olarak süzgeçten geçirdim. Söylenenleri 142. maddeden yapılmış bir filtreden süzerek sizlere ulaştırdım. Bu soruların yanıtlarını alacağız. İsterseniz şimdi Kızıldere'ye nasıl gelindi, İngiliz teknisyenleri nasıl kaçırıldı, bunları Ertuğrul Kürkçü'den öğrenelim. Kürkçü şöyle anlatıyor. Mahirler hapisten kaçtıktan sonra akıllarındaki başlıca sorun denizlerin idam edilmelerini engellemekti. Bunun için diğer yolların, yani parlamentodaki şu veya bu girişimlerin geçerli olmayacağı konusunda belirgin bir fikir vardı. Ancak parlamentodan geçsin, yasal bir yoldan bunun engellenmeyeceği de açıkça ortaya çıkmadan herhangi bir girişim yapmamak söz konusuydu. Bunun için de Ünye'deki İngilizlerin kaçırılmasından önce Ankara'daki belli kişilerin kaçırılması düşünülmüştü. Bu yolda belli tespitler yapıldı. Bunlardan biri Süleyman Demirel'i akıldan geçirdik. Evinin etrafında dolandık molandık. Arkadaşlarımı yolladık. Ama hem doğru dürüst bir tespit yapamadık, hem o gün sürekli tutuklamada devam ettiği için kaçışla birlikte gün be gün bizim olanaklarımızın erimesi söz konusuydu.
Yani parlamentodaki şu veya bu girişimlerin geçerli olmayacağı konusunda belirgin bir fikir vardı. Kaçışla birlikte bu işleri Ankara'da gerçekleştirme imkanı ortadan kalktı. Biz işte ordudaki arkadaşlara güveniyorduk. Elverişli şartlarından ötürü, saklanma vesaire gibi. Onlar da birer birer yakalanmaya başladılar. Ulaş vuruldu, Ziya yakalandı. Tevkifat bütün hızıyla üzerimize doğru geliyordu. Devlet terörü bize yardım eden unsurların yavaş yavaş geri çekilmesine yol açtı. En son Koray da ölünce, Koray Doğan, ODTÜ öğrencisi. Ankara'da bize en çok o yardım ediyordu. Koray da ölünce yapacak hiçbir şey kalmadı. İlişkiler koptu, dağıldı. Şundan da emin değiliz. Ele geçen arkadaşlar ne kadar ele verdiler, ne verebildiler? Güvenilir bir adres diyebildiğimiz bir yere gittiğimiz zaman ele geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz? Bunun da garantisi yok. Bizim Ünye'de arkadaşlarımız varmış. Ünye'de, Fatsa'da. Ertan Saruhan. Özellikle o vardı. Ertan'la haberleştik. O bizi Ünye'ye götürmeyi, orada yerleştirmeyi önerdi. Yani bizim giderken orada herhangi bir şey yapmayı birinci dereceden planlamış değildik. Ankara'dan çıkmamız gerektiğini o, yani Ertan önermişti. O ısrar etmişti. Ben burada doğru dürüst karar verileceğine inanmıyorum. Buradan çıkalım ve sakin bir yerde tekrar düşünelim dedi. Ve bizi o aldı götürdü. İngilizler kaçırılıyor. Bu tartışmalardan sonra İngilizlerin kaçırılmalarına karar veriliyor. Kaçış olayından bir gün önce Mahir Çayan, Ertan Saruhan, Ertuğrul Kürkçü, Ünyeli avukat Şener, Şadi'nin özel arabasıyla Ünye'ye gidiyorlar. Ünye'de İngilizlerin kaldığı evin altında Ali Kaynar adında bir başka avukat oturuyor. Hep birlikte Ali Kaynar'ın yazıhanesinden Ertuğrul'un deyişiyle etrafı kolaçan ediyorlar. Mahir Çayan bu keşif sırasında olumlu elverişli koşullar bulursak bunları kaçıralım diyor. Fakat o akşam İngilizleri kaçırmak için fırsat yakalayamıyorlar. O gece Ali Kaynar'ın evine gidip kalıyorlar. Ertesi sabah bazı arkadaşlarının yakalandıklarını, Fas'a Ankara'dan bir komando birliği gönderildiği yolunda haberler alıyorlar. Bu haberi alınca hemen Ünye'den kaçmayı düşünüyorlar. Kazım Özüdoğru, Ömer Ayna, Sabahattin ve Saffet Alp önceden Kızıldere'ye gitmişlerdi. Ben, Hüdayi, Mahir, Cihan arkada kalmıştık. Bu işi yapabilmek için. Bir de Fas'taki üç arkadaşımız vardı. Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan. O zaman şu alternatif çıktı bizim önümüze. Ya biz buradan çıkıp oraya gideceğiz ve bir şey yapamayacağız, ya da bunları alıp gideceğiz. Hangisi? Son anda işi şansa bıraktık. Bizim altımızda aracımız da yok. Şener Şadi biraz ürktü. Arabasını vermiyor. İngilizlerin cipi var. Nihat'ı yolladık. O şoför işte. Git bak dedik. Evin önünde araba duruyorsa, İngilizlerin cipi duruyorsa gidip kaldıracağız. Saat 7'ye kadar gelirse onları da alıp gideceğiz. Gelmezse gitmeyeceğiz. Yani kendi başımızın çaresine bakacağız. Araç maraç yok. Saat 7 oldu. Sözleşmiştik. Evin önünden geçerken şapkasını çıkarırsa arabanın orada olduğunu görecektik. Nihat şapkasını çıkarıp geçti. Biz de gittik, adamları kaçırdık. İngilizler için gerçekten üzüntü duyuyorum. İngilizlerin kaldıkları evin kapısına gelince Ertuğrul Kürkçü kapının zilini çalıyor. Hüdayi Arıkan'ın üzerinde bir subay giysisi vardır. Kapıyı yaşlı bir İngiliz açar. Ertuğrul İngilizce olarak Türk makamlarından geldik. Önemli bir konuda konuşacağız der. İngiliz buyurun der demez Hüdayi ve Ertuğrul adamı kıskırarak yakalarlar. Arkadan Cihan ve Mahir de gelirler. Sonra içlerinden üç kişiyi seçerler. Seçim rastgele yapılır. Ertuğrul Kürkçü İngilizler hakkında şunları söylüyor. Bir tanesi Gordon adındaki, kişilik olarak da karakter olarak da çok metin bir adamdı. O ilkin durumu kavradı. Neler olabileceğini herhalde fark etti. En son ana kadar yalvar yakar olma belirtisi göstermedi. Hatta şunu diyordu. Siz haklısınız. Tarihi yapmayı da amaçlıyorsunuz. Ben tarihte bir rol almak istemiyorum diyordu. Öteki çok genç bir çocuktu. Yaşlı olan arabaya biner binmez kendisinin İngiliz İşçi Partisi'ne oy verdiğini, muhafazakar olmadığını söylüyordu. O bize biraz daha sempatik davranırsa bir şey olmayacağını düşünüyordu. Şu denilebilir. O insanlarla gerçekten bizim bir alıp veremediğimiz yoktu. Bugün nasıl yorumlanırsa yorumlansın, gerçekten onlar için de üzülüyorum. Bizimle ilgileri olmayan, bu işlere karışmamış insanlardı. Ama koşullar işi buraya getirdi. Şüphesiz bütün olup bitenler benim üzerimde derin iz bıraktı. Ancak şöyle bir iz bırakmadı. Yani işte biz çok günah işledik. Günahsız adamları öldürdük. Türkiye'de her gün günahsız bir yığın insan ölüyor. Ve günahsız bir yığın devrimci ölüyor. Dolayısıyla ben daha çok onlara üzülmenin doğru olacağı kanısındayım. İnsan olarak üzülüyorum. O zaman da üç ajan götürüyoruz diye düşünmedim. Baştan beri böyle düşünmedim. Zorunlu olarak bu böyle oldu. Yusuf Küpeli konuşuyor. Ertuğrul Kürkçü'nün söyledikleri bu kadar değil tabii. Kürkçü'ye kendisinin de içinde bulunduğu, etkin rol aldığı eylemlerin toplu bir değerlendirmesini yapmasını istedim. Kürkçü'nün bu konudaki düşüncelerine yeniden döneceğiz. Şimdi 12 Mart öncesi gençlik liderlerinden Yusuf Küpeli ile yaptığım konuşmaya geçelim. Küpeli 12 Mart öncesinde Fikir Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini üstlendi. Fikir Kulüpleri Federasyonu sonradan Dev Genç'e dönüştü. Küpeli'nin Dev Genç'in ideolojik oluşumunda gerçekten büyük bir payı vardı. Yusuf Küpeli siyasal eyleme 1962-1963 yılında 21 Mayıs olayına iradesi dışında karıştı. Talat Aydemir'in liderliğindeki 21 Mayıs ihtilal girişiminden sonra bütün harp okulu öğrencileri gibi öğrencilikle ilişkisi kesildi. Önce Türkiye İşçi Partisi'nde çalışan Küpeli, sonradan demokratik devrim tezlerini benimseyerek tipin ideolojik çizgisinden koptu. Küpeli'yi bundan sonra Mahir Çayan, Ertuğrul Kürkçü ve Münir Ramazan Aktolga ile beraber görüyoruz. Küpeli geçmiş eylemleri en sert biçimde eleştirenlerin başında yer alıyor. Küpeli'ye 12 Mart öncesi eylemlerden gereken sonucun çıkartılıp çıkartılmadığını soruyorum. Yanıtları ilginç. Anlattıklarını özetleyerek aktarıyorum. Kişisel kanaatıma göre herkesin gereken sonucu çıkartması ve bu hareketlerin bir an önce şırak diye durması beklenemez. Bunun için bunlara karşı sistemli, her alanda, hayatın her alanında mücadele yürütmek gerekir. Bireysel terörü eleştirmek, mahkum etmek gerekir. Ben bu yüzden bu mücadelenin yeterince verilmediğine inanıyorum. Bunda bir takım duygusal nedenlerin etken olduğuna ve bir takım küçük, oportunistçe bilinçsizce de olsa, oportunistçe hesapların neden olduğuna inanıyorum. Geçmiş hareketin insafsızca öz eleştirisini yapmak gerekir, eleştirmek gerekir. Bütün ayrıntılarıyla, kimseye acımadan. Her şeyi ortaya çıkartmak gerekir. Çünkü bu bireylerin sorunu değil, toplumun kurtuluşunun sorunudur. Çünkü bireylerin maddi ve manevi olarak kurtulmaları, toplumun kurtuluşuyla bağlantılıdır. Yani kimse kendini gizleyerek, saklayarak kurtulamaz. Kurtulursa bu geçici bir örtbas etme olur. Nihai tahlilde her şey açığa çıkacaktır. Ve insanların geçmişte hata yapmaları son derece doğaldır. Ben de hata yaptım. İnsanları tek tek ele alırsak, bu hataları ya son derece büyütür, umutsuzluğa gideriz, ya da her şeyi örtbas edip kendimizi yüceltmeye, idealize etmeye gideriz ki, her iki yolda aynı kapıya varır. İnsanları içinde yaşadıkları toplumların türevleri olarak görürsek, daha büyük bir soğukkanlılıkla her şeyi daha doğru değerlendirebilir, hataları daha soğukkanlılıkla kabul edebiliriz. Yanılgının nedenleri. Yusuf Küpeli'ye bu yanılgıların ideolojik kaynakları nedir diye soruyorum, anlatıyor. Küpeli ile konuşurken yanımızda Nahit Tören de var. O da Yusuf'un söylediklerini onaylıyor. Hata yaptık. Ama neden yaptık? Bir Marksist hareket içinden gelmiyorduk. Gençlik çıkış yolu bulamıyordu. Türkiye'de yol gösteren bir Marksist hareket yoktu. Bu neydi, nasıldı? Özet olarak anlatabilirim. Ama tek kelimeyle bu. Gençliğin çıkış yolu bulamaması onu umutsuzluğa itti. Ve gençlik hareketinden kopan gruplar bireysel terörizmin batağına saplandılar. Ondan sonra bu durumu bir kahramanlık edebiyatı içinde değerlendirmeye kalkarsak, bir daha aynı hatalara düşme veya yanlışa ödün verme durumuna gireriz ki bu çıkış yolu değildir. Yalnız Marksist hareket için değil, bütün ilerici demokrat hareket için, bütün barışçı güçler için, bütün demokrasiden yana güçler için bu aynıdır. Şimdi bugün de Türkiye'de birçok şeyin açıklığa kavuşmasına rağmen aynı oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Bir takım kişiler kışkırtılmak istenmektedir. Özellikle silahlı kuvvetlerde bazı kişiler kışkırtılmak istenmektedir. Kontrgerillanın varlığı meşrulaştırılmak istenmektedir. Bunun için de kendilerine Marksist-Leninist diyen bireycil terörcü gruplar kullanılmaktadır. Zerre kadar hoş görmemek gerekir, eleştirmek gerekir. Yusuf Küpeli geçmişi acımadan en sert ve ayrıntılı biçimde eleştirerek doğrunun bulunabileceğini söylüyor. Ondan sonra diyor, barış, demokrasi ve toplumsal ilerleme yoluna yönelebiliriz. Sözü yine Yusuf'a bırakalım. Yalnız söylediklerimden şu anlam çıkarılmamalıdır. Üç arkadaşımız asıldılar. Bu arkadaşlarımız yiğitçe öldüler, idam edilirlerken. Ama siyasal görüşlerine katılmıyorum ben. Biz de onlarla benzer hataları yaptık. Ama sağ kaldık. Bu işte açıklanması zor bir takım rastlantılarla. İşte hayatta rastlantılar da vardır. İç bağlantıları kolayca açıklanamayan olaylara rastlantı diyoruz. Kızıldere katliamına karşı çıkmak, bir Deniz Gezmiş arkadaşın, Yusuf Arslan arkadaşın, Hüseyin İnan arkadaşın asılmasına karşı çıkmak ile benim dediğim farklı şeylerdir. Bunlara elbette karşı çıkmak gerekir. Ayrıca bu arkadaşların kişiliklerine yönelmiş bir hareket değildir. Bunların kişiliklerinde sol harekete, genel olarak ilerici demokrat harekete, bunlar doğru yapmış olsalar, yanlış da yapmış olsalar, ilerici demokrat harekete saldırmışlardır, onu aşmışlardır. Bunların düşüncelerini, yaptıklarını siyasal olarak, ideolojik olarak kıyasıya eleştirmek gerekir. Hepimizin siyasi düşüncelerini, yaptıklarını eleştirmek gerekir. Bunları eleştirmek ayrı şeydir. Karşı devrimin katliamına karşı çıkmak ayrı şeydir. İnsanlar yanlış yaparak da ölebilirler. Tek tek kişilere inmeden genel olarak 12 Mart hareketini değerlendirirsek, bu hareketlere katılan bir sürü insanda kişilik olarak, ruh yapıları olarak birçok farklılıklar, hatta olağanüstü farklılıklar bulabiliriz. Ama tüm bu insanları kitlelerden kopuk, darbeciliğe, faşist teröre hizmet eden bireysel terörizm, anarşizm, troçkizm, kısacası goşizm çizgisinde birleştiren ortak özellik, umutsuzluk, geleceğe duyulan umutsuzluk, işçi sınıfının ideolojisine ve savaşına yitirilen inanç veya hiçbir zaman inanmamış olmaktır.